Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda emirlik, imaret, reislik, idarecilik, devlet başkanlığı bölümünü işliyorduk. İmam Müslim'in sahihinin imaret bölümündeyiz. Burada ilk hadis olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifini kaydediyor İmam Müslim. İnsanlar bu işte, bu emirlik işinde, idarecilik işinde Kureyş'e tabidir. Müslümanı Müslümanına, kafiri de kafirine buyurdular. Yani Kureyş kabilesi emirlik hususunda önde gelir. Bunun sebebi nedir? Kureyş kabilesi eskiden beri insanların önderi ve yol göstericisi olmuş. Kusay bin Kilab'dan itibaren, Efendimizin büyük dedelerinden itibaren Kureyş daima önde olmuş, idareci olmuş. Beyt-i Haram'ın ehli, yani Kabe'nin ehli olduğu için bütün Kabe'ye tazim gösteren insanlar, kavimler Kureyş'e tazim gösteriyor. Onlara öncülük veriyorlar, saygı gösteriyorlar. İsmail Aleyhisselam'ın evladı aynı zamanda Kureyş kabilesi. Bu sebeple herkes onlara hürmet ediyor. Kureyş'in Arapların kumandanı olduklarını kimse inkar etmiyor bu sebeple. Kureyş teslim olup Müslüman olunca nitekim diğer kabileler de Kureyş'i gözlüyorlardı. Onlar da Kureyş Müslüman olunca her birisi İslam'a girmeye fevç fevç grup grup İslam'a girmeye başlamıştı. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu idare işinde diyor insanlar Kureyş'e tabidir. Müslümanı Müslümanına, Müslüman olan insanlar Kureyş'in Müslümanlarına, Müslüman olmayanlar da Kureyş'in kafir olanlarına tabidir buyuruyorlar. Diğer rivayette de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar hayırda ve şerde Kureyş'e tabidir. Kureyş'in bir önderliği, liderliği anlaşılıyor burada. Bu rivayetteki bu işten kasıt hilafet ve emirliktir. Halifelik, idarecilik, emirlik. Ulemadan bazıları, alimlerden bazıları bu hadisin emir manasına gelen bir ihbar olduğunu da söylemişlerdir. Yani Kureyş'e ait olsun, Kureyş'e tabi olsun insanlar şeklinde. Kureyş kabilesi sair Arap kabilelerinden her cihetle üstün olduğu için hilafet onlara tahsis buyurulmuş, sair insanların onlara tabi olmaları emredilmiştir. Müslümanları Müslümanlarına tabidir. Yani onlara karşı gelmek caiz değildir. Kafirler de onların kafirlerine tabidir. Cümlesini Kirmani şöyle izah ediyor. Bu cümle onların geçmişteki hallerine haber vermektedir. Kafirleri kafirlerine tabidir cümlesi. Yani onlar küfür devrinde de metbu ve reis idiler. Küfür devrinde de kafirler Kureyş'e tabi idiler. Kureyş kabilesi Harem-i Şerif dahilinde yaşadıkları için Araplar onları sever ve sayarlardı. Kabe'nin bakımını, muhtelif hizmetlerini gördükleri için, hacıların hizmetlerini gördükleri için bütün Arabistan'da sevilen, sayılan bir kabile Kureyşliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber gönderilerek hak dine davete başlayınca Arapların ekserisi birdenbire ona tabi olmayıp Kureyş'in ne yapacağını beklediler. Kureyş acaba ne yapacak? Tabi olacak mı, olmayacak mı? Onlar da ona göre rotalarını tayin edeceklerdi. Bunu beklediler. Mekke fethedilip Kureyş kabilesi Müslüman olunca sair Araplar da onlara tabi olarak takım takım Allah'ın dinine girdiler. Grup grup, bölük bölük, fevç fevç. Peygamberi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafeti Kureyş'te devam etti. Bu surette kafiri kafirine tabiydi sözü doğru çıktı. Müslümanlar da onların Müslümanlarına tabi oldular. Geçmişte de cahiliye döneminde de o şekildeydi. İslam döneminde de o şekilde oldu. Hadis-i şerifin ikinci rivayetinde hayır ve şerden murat, hayır ve şer, Kureyş'e hayırda ve şerde Müslümanlar, insanlar Kureyş'e tabidir diyor. Buradaki hayır ve şerden kasıt da İslamiyet ve cahiliyet devirleridir denilmiş. Yani insanlar cahiliyet devrinde nasıl Kureyş'e tabi idiyseler, Kureyş onların öndeyse İslamiyet'te de yine onlara tabidirler demektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmün dünya doğdukça böyle devam edeceğini haber vermişlerdir. Nitekim şu rivayette aynı manaya geliyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan iki kişi kaldığı müddetçe bu iş, halifelik, idarecilik Kureyş'te devam edecektir buyurdular. Buradaki işten murat yine hilafettir. Onu daima Kureyş kabilesi hak edecek demektir. İmam Nevevi şöyle açıklıyor bunu. Bu hadiste hilafetin Kureyş'e mahsus olduğuna delil vardır. Halifenin Kureyş'ten olması gerekir. Onu Kureyş'ten başkalarına vermek caiz değildir. Bunun üzerine sahabe ve onlardan sonra gelenler zamanında icma münakit olmuştur. İcma akt olunmuştur. İcma edilmiştir. Alimler icma etmişlerdir. Hilafette Kureyşilik esastır diye. Hakiki nübüvvet hilafetinde. Bid'atçılarda buna muhalefet eden kimse sahabenin icma karşısında bir mana ifade etmez. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde iki kişi kaldığı müddetçe bu hükmün ahir zamana kadar devam edeceğini bildirmiş. Söyledikleri onun zamanından bugüne kadar zuhur etmiştir Efendimizin sözleri. Gerçi Kureyş'ten olmayan mütegallibe, galip gelen insanlara zulmeden zalimler beldelere hakim olmuş ve kulları kahretmişse de, boyun eğdirmişlerse de yine hilafetin Kureyş'te olduğunu itiraf etmişlerdir. Yani onlar makam sevdasıyla başa geçmişler ama bu hükmü de inkar etmemişler. Binaenaleyh hilafet ismi onlara bakidir. Kureyş'e bakidir. Hadisten murat da müstakillen hükmetmek değil, sadece hilafet ismidir. Yani hükmetmek değil, insan hükmeder, sultan olur. Halife, gerçek manada bir halife olmayabilir ama sultan olabilir. Gerçek manada Efendimizin halifesi olacak bir insanın Kureyş'ten olması gerektiğini alimler ifade etmişler. Kadı İyaz, halifenin Kureyş'ten olmasının şart kılması bütün ulemanın mezhebidir demiştir. Yani bütün alimler bu görüştedir diyor Kadı İyaz Hazretleri. Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Babamla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmiştim. Onun şöyle buyurduklarını işittim. Gerçekten bu iş onların aralarında 12 halife geçinceye kadar bitmeyecektir. Sonra bana gizli kalan bir söz söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen babama ne söyledi diye sordum. Efendimiz ne söyledi? Hepsi Kureyş'ten buyurdular. Yani 12 tane halifenin Kureyş'ten olacağını ifade ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hilafet işi kendilerine 12 zat hükmettiği müddetçe yürümekte devam edecektir buyurdular. 12 tane zat gelecek halife olarak. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana gizli kalan bir söz konuştu diyor Cabir radıyallahu anh, Cabir bin Semure. Hemen babama Resulullah Efendimiz ne söyledi diye sordum. Hepsi Kureyş'ten buyurdular dedi. Yine benzer rivayette Cabir bin Semure radıyallahu anh, ben Resulullah Efendimiz'i İslam 12 halifeye kadar aziz olmakta devam edecektir buyururken işittim. Sonra bir kelime söyledi ki onu anlamadım ve babama ne söyledi diye sordum. Hepsi Kureyş'ten buyurdular dedi. Yine bu iş hilafet 12 halifeye kadar aziz olarak devam edecektir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Semure Cabir radıyallahu anh. Amr bin Sa'd bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu naklediyor. Kölem Nafi ile birlikte Cabir bin Semure'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir şeyi bana haber ver diye yazdım. Mektup yazıyor sahabiye, kendi sahabi değil. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin hadis-i şerifleri bana naklet diye mektup yazdım. O da bana şunu yazdı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i cuma günü Eslemi'nin recmedildiğinin akşamı, Eslem kabilesinden zina eden ve recmedilen, taşlanarak öldürülen bir zattan bahsediyor. O hadisenin olduğu akşam, bu din kıyamet kopuncaya kadar sizin üzerinize hepsi Kureyş'ten olmak üzere 12 halife gelinceye kadar durmakta devam edecektir buyururken işittim. Onu Müslümanlardan küçük bir grup Beyaz Evi, Kisra'nın evini yahut Ali Kisra'nın evini fethedecekler buyururken de işittim. Beyaz Ev. Burada Beyaz Ev'den kasıt Kisra'nın sarayı olduğu ifade ediliyor. Onu şüphesiz ki kıyametten önce yalancılar çıkacaktır. Onlardan sakının, korunun buyururken de işittim. Demek ki peş peşe hadis-i şerifler sıralıyor sahabi. neler işitmiş Peygamber Efendimiz'den onu 12 halifenin geleceğini ifade ediyor. İran'ın fethedileceğini işittiğini söylüyor. Yalancı insanlar, deccallar, küçük deccallar, büyük kıyamet alameti olan deccaldan küçük önce 30 kadar deccal geleceğini ifade ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sakının diyor, onlardan sakının. Bu insanlar deccal aldatan, yalan söyleyen demek, insanları aldatacak. Yani güzel bir insan gibi görünecek, hayırlı bir insan gibi görülecek ancak insanları aldatacak, onlardan sakının buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diyor onu, Allah birinize bir hayır verirse kendinden ve aile efradından başlasın buyururken de işittim. Yani önce kendine faydalı ol, önce kendini ihtiyaçlarını karşıla, sonra akrabalarını, aileni, fertlerini, akrabalarını, sonra yakından uzağa doğru komşularını, diğer insanları diye. Diğer bir hadis-i şerifte havzın başına ilk varacak benim buyururlarken de işittim. Mahşer yerindeki havuz, Efendimiz peygamberlere ikram edecek havuz var. Ümmetlerini onun başında toplayacaklar. Efendimizin önce ben varacağım. Orada sizin için hazırlık yapıp bekleyeceğim. Sizi orada havuzun başında bekleyeceğim buyurdukları hadis-i şerife de işaret ediyor. Demek ki burada da hakikaten Müslümanların ilim aşkını da görüyoruz. Bilmedikleri hususları yazarak, bizzat görüşerek, sorup sahabilerden alıyorlar, naklediyorlar. Bu sahabine mektup yoluyla, mektup yazıyor. Bana Peygamber Efendimiz'den işittiğin hadis-i şeriflerden naklet diye. O da bir seri hadis-i şerifleri sıralıyor, naklediyor. Efendimiz'den şunu işittim, şunu da işittim, şunu da işittim şeklinde. Bu biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şeriflerdeki 12 halifeden kastın ne olduğu hususunda alimler zorlanmışlar anlamakta. Manası hususunda kat'i bir şey söyleyen olmamış. Mühelleb diyor ki bu hadiste kat'i bir mana üzerine duran bir kimseye rastlamadım. Bazıları malum hilafetten sonra 12 makbul emir gelecek derken bazıları bunların emirliklerinin peşi peşine geleceğini söyler. Peşi peşine 12 tane gelecek. Kimse hepsinin bir zamanda gelip emirlik iddia edeceğini ve hepsinin Kureyş'ten alacağını söyler. En akla yatan şudur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifleriyle kendisinden sonra zuhur edecek fitnelerin acayip ve garaibine haber vermiştir. Hatta bir zamanda insanlar 12 emirin hükümetine dağılacaklardır diyor. O şekilde tercihte bulunuyor Mühelleb. Kadı İyaz'ın beyanına göre burada iki sual ortaya çıkıyor. Birincisi şu, bir hadiste benden sonra hilafet 30 sene sürecek, sonra saltanat gelecek buyuruluyor. Bu hadis 12 halife hadisine muhalif olmuyor mu? Çünkü 30 senede ancak Hulafay-ı Raşidin denilen 4 halife ve Hazreti Hasan'ın 4 veya 6 aylık hilafeti vardır diyor. Bir soru bu. Bunun cevabı, hilafetin 30 sene süreceğini bildiren hadisten murat peygamberlik hilafetidir. Hilafetün nübüve. Hakikaten peygamberliğin, nübüvvetin şanına layık bir hilafet manasında. Nitekim rivayetlerin birinde benden sonra peygamberlik hilafeti, hilafetün nübüve 30 senedir, sonra saltanat, sultanlık olacaktır buyrularak bu cihet tefsir edilmiştir. 12 halife hadisinde ise böyle bir şart yoktur. Yani nübüvvet saltanatı olması şart değildir. Yani zulmüyle, eksiğiyle, kusuruyla halifeler gelecektir. 12 tane halife gelecek ama bunlar İslam'a hizmet edeceklerdir manası anlaşılabilir. İkinci bir sual Kadı İyaz'a göre 12'den fazla halife gelip geçmiş olmasıdır. Yani 12'den fazla insan geldi geçti halifelik iddia eden. Kadı İyaz diyor ki bu itiraz batıldır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12'den başka halife gelmeyecektir buyurmuyorlar. 12 halife geleceğini söylüyorlar. Ama bu halifelerin zamanında dinin aziz olacağını bildiriyorlar. Bu kadar halife de gelmiştir. Onlardan sonra başkalarının da gelmesinin zararı yoktur diyor. Mamafi 12 sözünden gelişi güzel bir vali değil, hilafete layık adil halifeler de kastedilmiş olabilir. Yani herkes ben halifeyim diye iddia eder ama burada Efendimizin kastettiği manada halife kaç tanedir? Onları Allah bilir kimlerdir bu layık olan kimseler. Bu da kastedilmiş olabilir. Böylelerinden malum birkaç saat geçmiştir. Kıyamete kadar bu sayı mutlaka tamamlanacaktır. Kıyamete kadar mutlaka 12 tane bu şekilde adil Cenab-ı Hakk'ın istediği insanlar gelecektir. Bazı ulemaya göre 12 halifeden murat ahir zamanda çıkacak olan Mehdi'den sonra gelecek halifelerdir deniyor. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra çıkacak olan 12 halifeden bahsedildiği burada ifade ediliyor. Hadisin son rivayetinde küçük bir grup Kisra'nın evini fethedecektir cümlesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerinden, gelecekten verdiği haberlerden birisi oluyor. Fil hakika gerçekten Acem Kisra'sının sarayı Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Oraya da Beyaz Ev deniyormuş, Beyaz Saray deniyormuş. Orayın fethedileceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber veriyorlar. İbni Ömer radıyallahu anhuma naklediyor. Hazreti Ömer'in oğlu. Babam yaralandığı zaman yanına vardı. Hazreti Ömer yaralandığı zaman Abdullah babasının yanına vardığını ifade ediyor. Ashab kendisini sena ederek, ashab-ı kiram kendisini methediyor. Sen diyorlar, şöyle iyi bir zatsın, böyle hayırların var, böyle hizmetlerin var. Allah Resulü senden razıydı şeklinde sena ederek Allah seni hayırla mükafatlandırsın diyorlar. O da ümit eden ve korkan bir insanın hali var bende diyor. Bir taraftan ümidim var Cenab-ı Hakk'ın affına, bir taraftan da korkum da var diyor. Acaba kusurlarım affedilir mi, affedilmez mi? Râgibun ve râhibun. Bir taraftan rağbetim var Cenab-ı Hakk'a karşı, bir taraftan da korkuyorum, endişe ediyorum diyor. Kendini halife bırak dediler. Bunun üzerine şunları söylüyor Hazreti Ömer. Yani bir taraftan ümit var, bir taraftan korkuyor. Başka rivayetlerde, başka sözlerinde diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu halifelik işinden diyor başa baş kurtulabilsem razıyım. %50 %50 kar istemiyorum. Yani yaptığım güzelliklerle yaptığım hatalar başa baş gelse ve ben sıfır karla kurtulsam, hiç kar etmeden ve ne vebal var üzerimde ne de kar var, böyle kurtulsam buna razıyım buyuruyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bu tevazuundan tabii ki kaynaklanıyor. Yoksa Hazreti Ömer'in hizmetleri, kazandığı sevaplar, belki yaptığı hataların yanında kat kat fazladır ama bir kul olarak, bir korkuyla ümitle korku arasında bulunması gereken bir kul olarak Hazreti Ömer burada güzel bir itikat, güzel bir Müslüman ahlakı sergiliyor. Kendisine halife bırak tavsiyesinde bulunuyorlar. Yani senden sonra bir halife tayin et başımıza, Müslümanların başına diyorlar. Diyor ki sizin işinizi diriyken üzerime aldığım gibi ölüyken de mi alayım? Hayattayken sizin vebalinizi yüklendim. Sizin idareciliğinizi kabul ettim. O işi sırtımda bir yük gibi taşıdım. Öldükten sonra da bunu taşımak istemiyorum. Çünkü ben bir halife tayin ettiğimde onun yaptığı bütün hatalarda, veballerde bana gelecek. Bu sebeple sizin yükünüzü öldükten sonra da taşımak istemiyorum diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh ve şöyle devam ediyor. Hilafetten nasibimin lehime ve aleyhime değil de sadece bana yetecek kadar olmasını dilerim. Halife bırakmış olsam benden daha hayırlısı, yani Ebu Bekir kendisine halife bırakmıştır. Yani halife bırakacak olsam onun bir örneği var önümde. Hazreti Ebu Bekir o şekilde yapmıştır. Olabilir. Sizi halifesiz bıraksam benden daha hayırlısı, daha hayırlı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi halifesiz bıraktı. Açıkça Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağını söylemedi Efendimiz. Ama pek çok işaretlerde bulundu. Hazreti Ömer bunu kastediyor. İkisine de uysam olur diyor benim için. Bir halife tayin etsem de olur, etmesem de olur ama tabii ki sizin vebalinize yüklenmek istemediğim için siz kendi emrinizi kendiniz seçiniz diye Hazreti Ömer bunun tedbirini de alıyor. Artık 6 kişilik bir heyet, onlara halife seçmeden çıkmamalar için çeşitli tedbirler alarak onları bırakıp 3 gün içerisinde mutlaka bir halife seçmelerini istiyor. Abdullah diyor ki Hazreti Ömer'in oğlu, babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedince anladım ki kendini halife bırakmayacak. Çünkü iki örnek var önümde diyor. Bir Peygamber Efendimiz, bir Hazreti Ebubekir. Yani Hazreti Ömer Peygamberimizden bahsettiyse mutlaka ona tabi olacaktır. Mutlaka en güzelini yapacaktır. Mutlaka en iyisini yapacaktır. Bu Hazreti Ömer'in hayatı boyunca tatbik ettiği bir usul olduğu için oğlu Abdullah da diyor ki tamam anladım. Babam kesin Peygamberimizin yolunu takip eder ve halife bırakmaz diye diyor. Onu anladım diyor. Evet kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Muhterem dinleyenler, emirlik bölümünden devam ediyoruz. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah şöyle anlatıyor. Babası yaralandığında, Hazreti Ömer yaralandığında hastayken kardeşim Hafsa'nın yanına girdim diyor. Hafsa dedi ki biliyor musun baban halife bırakmıyor. Baban yerine bir halife bırakmıyor dedi. O bunu böyle yapmaz dedim diyor Abdullah. O da yapacak dedi diyor, göreceksin. Bunun üzerine onunla bu hususu konuşmaya yemin ettim ve o gün konuşmadım. O akşam konuşmadım sabaha kadar diyor. Sustum, sükut ettim. Ancak içimi yiyordu. Sağ elimle sanki bir dağ taşıyordum. Sırtımda bir dağ varmış gibiydi. Önemli bir mesele, mühim bir mesele. Nihayet dönerek yanına girdim Hazreti Ömer'in. Bana insanların halini sordu Hazreti Ömer. İnsanlar ne yapıyor, neler konuşuyor? Acaba benim yaralandığım için memnunlar mı, üzülüyorlar mı diye. Bütün insanların üzüldüğü, bütün insanların gözyaşı döktüğünü anlayınca Hazreti Ömer Allah'a şükrediyor. Demek ki insanlar memnun kendisinden. Yoksa memnun olmasaydı yaralandığı zaman sevinirlerdi diye. Ben de kendilerine haber verdim. İnsanların ne durumda olduğunu diyor Abdullah. Sonra ona ben insanların bir söz söylediklerini işittim de onu sana söylemeye yemin ettim. Diyorlar ki sen kendine halife tayin etmeyecek misin? Kendinden sonra yerine geçecek bir kimseyi tayin etmeyecek misin? Diyor insanlar. Bunu söylemeye, sormaya geldim diyor. Gerçekten senin bir deve çobanın veya koyun çobanın olsa da onları bırakarak sana gelse, çobanın kaybettiğine kail olurdun. Çobanın yanlış yaptığını söylerdin. İnsanlara riayet ise daha çetindir dedim diyor. Yani sürünü bile yalnız başıboş bırakmazsın. Bir çobanın olsa, sürünü boş bırakıp başıboş sahrada bırakıp yanına gelse, sen o çobana kızardın yani. Niçin onları terk ettin, geldin diye. Yani sürüyü zayi ettiğini, sürüyü heba ettiğini, perişan ettiğini düşünürdün o çobanın. Başıboş bırakıp geldiği için. Halbuki insanlar koyundan, hayvandan daha değerlidir. İnsanlar bu şekilde başıboş bırakırsan zayi olur, fitne çıkar, karışıklık çıkar diyor Abdullah radıyallahu anh. Benim sözüm ona muvafık geldi ve bir müddet başını indirdi. Düşündü bir müddet, doğru geldi bu söz. Sonra onu bana başını kaldırarak şöyle dedi. Muhakkak Allah azze ve celle dinini koruyacaktır. Allah Teala mutlaka dinini koruyacaktır. Bizim yaptığımız şeyler, insanların gayretleri sadece kendi imtihanlarını vermek, kendileri sevap kazanmak içindir. Yoksa Allah dinini galip kılacağını, koruyacağını zaten vaat ediyor. Ben kendimi halife bırakmamış olsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de halife bırakmamıştır. Peygamberimize uymuş olurum. Halife bırakmış olsam Ebu Bekir halife bırakmıştır. O da mümkün olabilir. Hazreti Ebu Bekir de benden büyük bir halifedir. Ona tabi olmuş olurum. İbn Ömer diyor ki vallahi babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'i anınca, onlardan bahsedince bundan başka bir şey söylemedi. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseyle değişecek değil ve kendine halife bırakacak değildi diyor. Bunu anladım. Sadece bu sözü söyledi Hazreti Ömer. Yani bırakırsam peygamberimiz de, bırakmazsam peygamberimiz de halife bırakmamıştır. Bırakırsam Hazreti Ebu Bekir de halife bırakmıştır dedi. Başka bir şeyden bahsetmedi. Böyle olunca ben anladım ki diyor, o peygamberimize kimseyi muadil tutmaz, denk tutmaz. Peygamberimiz ne yaptıysa onu yapar. Gerçekten Hazreti Ömer de Efendimizin yaptığı gibi yapıyor ve halife yerine halife bırakmıyor. Biraz önceki hadis-i şerifte ümit ederek, korkarak sözüne farklı bir mana da veriyor muhaddisler. Bir ihtimale göre diyor insanlar iki sınıftır demek istemiştir. Hazreti Ömer bir kısmı ümid eder, diğeri korkar. Yani bir kısmı benden bir şeyler koparmayı umar, ümid eder, bir kısmı da benden korkar demek istemiştir. Diğer bir ihtimale göre ben Allah'ın rahmetini umar, azabından korkarım demiştir. Bazıları bu sözden murat hilafettir. Yani hilafet meselesinde insanlar iki kısımdır. Bir kısmı ona rağbet gösterir, bir kısmı ondan hoşlanmaz. Ben hoşlananları sevmem, hoşlanmayanların da acizinden korkarım demek istemiştir Hazreti Ömer. Halife tayin et deyince bir kısım insanlar bunu ister. İsteyene makam vermek doğru değildir. Efendimizin sünneti budur. İstemeyen de acizlik gösterebilir. O da kusur eder. Onun da vebalini yüklemiş olurum demek istiyorum. Kadı Yaz'a göre Hazreti Ömer'in bu sözleri kendisinin iki vasfıdır. Yani Ömer radıyallahu anh Allah'ın rahmetini ummakta, azabından korkmaktadır. Onun için de cemaatin övgülerine bakmayarak, medihlerine bakmayarak kendine halife bırakmamıştır. Yani insanlar övüyor, methediyor, sen şöyle isabetli görüşlerin var gibi bir halife tayin etsen kabul ederiz diye. Buna rağmen onların methine, övgüsüne aldanmadan Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi kafasındaki bildiği şeyi yapmıştır. Bu hadis-i şeriflerden neler anlıyoruz? Halifenin kendi yerine birini halife bırakması caiz olduğu gibi bırakmaması da caizdir. Hazreti Ömer'in dediği gibi. Bırakmazsa bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iktida etmiş. Ona uymuş olur. Bırakırsa Hazreti Ebu Bekir'e uymuş olur. Yani Müslümanlar kendileri halifelerini tayin etsinler. Akıllı Müslümanların ehlül hal vel akt olan akıllı uslu alim bilgili insanları toplanıp bir halife seçsinler. Kendi işlerini kendileri belirlesin ve veballeri de sevapları da kendilerine ait olsun. Yoksa bir kişi onu tayin ederse bütün vebali ona kalmış olmasın diye. İkinci çıkarılacak hüküm, yerine halife bırakmak suretiyle hilafet caiz olduğu gibi Müslümanların ileri gelenlerini seçmesiyle de olabilir. Yani tayinle de olur halife, veliaht gibi Müslümanların seçmesiyle de olur. Üçüncüsü, halife kendinden sonra hilafet vazifesini birkaç kişi arasında şura olarak da bırakabilir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle yapmıştır. O şuraya şartlar koymuş ve kısa zamanda fazla uzatmadan kendi aralarında halifeyi nasıl seçeceklerini tayin etmiştir. Dört, Müslümanların halife tayin etmesi şer'an vaciptir. Müslümanlar hiçbir zaman başıboş, dağınık vaziyette birkaç grup halinde olmamalıdır. Tek bir yürek gibi, tek bir insan etrafında tartışır, konuşurlar, istişare ederler ama sonunda bir halife tayin ettikleri zaman herkes ona tabi olur. Yani muhalefet diye bir şey burada söz konusu değil. Çünkü muhalefet her şeye muhalefet ediyor. Doğru yanlış, eğri düz her şeye muhalefet ediyor. Devamlı engel çıkarıyor. Devamlı bir insan yani hükümetin önünde bir idarecinin önünde, halifenin önünde bir mania çıkarıyor. Bunun çoğu da haksız yere oluyor. Bu sebeple bu insanlara zarar veren bir sistem. Bir karar verildikten sonra, sağlam bir insan üzerine ittifak edildikten sonra artık herkesin ona destek olması, herkesin onun etrafında toplanması gerekiyor. Bu hususlarda ulemanın ittifakı vardır. Mutlaka Müslümanların bir idareci seçmesi ve onun etrafında toplanması, tek yürek olması, Allah'ın dinini tek yürek halinde yaşamaları ve diğer insanlara ulaştırmaları, yüceltmeleri gerekiyor. Beşincisi, bu hadis-i şeriflerden anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimseyi nassan halife bırakmadığına dair icma ümmet vardır. Sahih olarak, açık olarak Peygamber Efendimiz benden sonra şu halife olacaktır, benden sonra şu imam olacaktır diye bir açık bir ifadesi olmamış. Ancak Hazreti Ebu Bekir hakkında çok kuvvetli işaretleri olmuş. Kendisinden sonra onu imamlığa geçiriyor. Hasta olduğu günlerde Hazreti Ömer 3 gün imamlık yapıyor cemaate. Efendimiz başkasının geçmesine asla razı olmuyor. Hazreti Ebu Bekir gözyaşlarına hakim olamıyor, duygusal bir insan diye Hazreti Ömer'i geçirmişler. Efendimiz tekrar gönderiyor, değiştirtiyor, razı olmuyor. Sonra Efendimiz başka sözlü beyanları da var Hazreti Ebu Bekir'e işaret eden. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir'i seçmiş ümmet bunu bildikleri için ama açık bir ifade yok. Ne Hazreti Ebu Bekir Efendimiz için ne de Hazreti Ali Efendimiz için. benden sonra Ali halife olacaktır, imam olacaktır diye de bir ifade yok. Ebu Bekir olacaktır diye de olsun diye de bir ifade açıkça olmadığını söylüyor alimler. Gerçi bu hususlara bazı itiraz edenler olmuşsa da bunlar icmanın karşısında bir mana ifade etmezler. İcma eden alimlerin icması bu yöndedir diyor alimlerimiz. Şimdi 3. bab, emirlik imaret bölümünün 3. babı. Ennehyu an talebil imarati vel hırsı aleyha. Emirliği, idareciliği, liderliği istemenin, makam sevdasında olmanın nehyedildiği, buna hırslı olmanın nehyedildiği bölüm. Yani idarecilik istenmez. İdarecilik hususunda hırslı olunmaması gerekiyor. Bunu ifade eden hadis-i şerifler buraya almış İmam Müslim Hazretleri. Abdurrahman bin Semure rivayet ediyor. Dedi ki bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey Abdurrahman, emirliği isteme, idareciliği isteme. Çünkü isteyerek sana verilirse onunla baş başa bırakılırsın. Sen çok arzu edersin. Başkan olayım, belediye başkanı olayım, vali olayım, milletvekili olayım, bakan olayım diye çok istersin. Sen istediğin için sana verilirse diyor, o işte zorluklar çekersin. Baş başa bırakılırsın, sana yardımcı olunmaz. İstemeden sana verilirse onun uğrunda yardım görürsün. Ama Müslümanlar toplanır, bu iş, bu insan bu işe ehildir, bu işi yürütsün diye verirlerse diyor, Allah'a da yardım eder, diğer insanlara da yardım eder, yardım edilirsin. Yani bu işte emirlik işinde asıl olan talip olmayıp matlup olmaktır. Sahih olan, sağlam olan sistemlerde bu şekilde olması gerekiyor. Valilik, kaymakamlık gibi bir hükümet işi isteme diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü güç bir iştir bu. Onu herkes yapamaz. Eğer nefsim arzu ediyor diye istersen o işte yalnız başına bırakılırsın. Nefsinle istersen yalnız bırakılırsın. Yardım göremezsin. Allah'ın yardımından mahrum olursun. Ama istemeden sana verilirse, matlup olursan kabul et. Bu takdirde Allah sana yardım eder. Hadis-i şerif hükümete ait bir vazife istemenin, bir memurluk, bir idarecilik istemenin mekruh olduğuna delildir. İstekli olmanın mekruh olduğu görülüyor. Burada hakikaten insanın kalbindeki en zararlı duygulardan birisi hubbu riyaset. Baş olma sevdası. İdareci olma sevdası, önde olma, alkışlanma, herkesin kendisine iltifat etmesi gibi şeyler. Bu maddi olarak da böyle, manevi olarak da bu şekilde. Bunu talip olmanın mekruh olduğunda ittifak etmişler alimler, talip olmak. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bakıyorsun ki orada ehil birisi yoksa, daha ehil birisi yok, sen de talip olmayayım, bu işte talip olunmaz dersen, bu işe ehil olmayan birisi gelir, Müslümanlar, insanlar zarar görür, burada İslam'ın zararı olur, İslam devletinin zararı olur. Böyle bir durum söz konusuysa Hazreti Yusuf'un dediği gibi inni, ben bu işe layıkım, hafizun alim, yani hem bilirim bu işi, hem bu konuyu koruyucuyum, eminim şeklinde vasıflarını, gerçekten kendisine olan vasıfları bildirerek o işe talip olabilir. Hem ehil olacak, hem bilgili olacak o konuda. O işi yapmaya müsait olacak. Burada Allame Ayni, Bedrettin Ayni diyor ki, mücerret, yani istemek, sadece istemek mekruh ise, rüşvet vererek iş başına geçmeye çalışanın hali nice olur. Buna ne demek lazım? Yani sadece istemek bile mekruh sayılmışsa, peki ya bir de bu başa geçmek için rüşvet verenler, alavere dalavere yapanlar, yalan söyleyen, iftira atan, yolsuzluk yapanlar, bunların hali nice olur diyor. Yani bir makama geçmek için oraya bir makam istemek mekruhtur. Ama oraya geçmek için rüşvetler, alavereler, yalanlar, dolanlarla çalışmak, kulisler yapmak, ayak kaydırmalar yapmak, bu daha büyük bir vebaldir. Onun hali nice olur? Düşünmek gerekiyor. Rüşveti verene de alana da Allah lanet eder. Hadis-i şerifte ifade edildiği üzere bu sebeple rüşvetten kaçınmak gerekiyor. Rüşvet alana da veren de Cenab-ı Hak lanet eder. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh sahabiden şöyle naklediyor. Ben ve amcaoğullarımdan iki kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdik. Efendimizin huzur âlilerine çıktık. O iki zatın biri, ya Resulallah, bizi Allah'ın sana lütfettiği bu idarecilik işlerinden birisine tayin et dedi. Allah sana vermiş bu idareciliği, peygamberliği, devlet başkanlığını, senin emrin altında pek çok makamlar var. Bu makamlardan birisini bize ver dedi diyor. Öteki de bunun gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu işe ne onu isteyen birini tayin ederiz ne de ona hırs gösteren birini buyurdular. İnne vallahi la nuvelli ala hazel ameli ahaden se'alehu ve la ahaden haras aleh. Bu işi isteyen, bu işe hırslı olan birisini biz valiliğe, idareciliğe getirmeyiz buyuruyor Efendimiz. İsteyene verilmez bu iş deniyor. Benzer bir rivayette yine Ebu Musa el-Eş'ari Hazretleri, yanımda Eş'arilerden, kabilemden iki zat olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru âlilerine çıktım. Biri sağımda, diğeri solumdaydı. Yani kendisi şefaat ediyor. Yakın bir sahabi olduğu için diğerleri uzaktılar. Efendimizin direkt huzuruna çıkmaya cesaretleri yok. Ebu Musa el-Eş'ari'nin şefaatiyle çıkıyorlar Efendimizin huzuruna. Ama oraya çıkar çıkmaz da bu sefer fırsatı ele geçirdik diye vazife istiyorlar. Bize valilik ver, memurluk ver, bir memuriyet tayin et, memuriyete bizi tayin et diye Efendimiz'den vazife istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ne diyor bunlar, ne diyorsun ey Ebu Musa diyor. Ey Ebu Musa, bunlar ne diyor, ne yani bunların yaptıkları iş hakkında ne düşünüyorsun? Ben de dedim ki diyor, ya Resulallah, seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bunlar kalplerinde olanı bana söylemediler. Yani bana dediler ki ya peygamberimizin huzuruna bizi bir götür, bizi ziyaret edelim dediler ama içlerindeki gerçek düşünceyi bana söylemediler ya Resulallah. Ben onların vazife isteyeceklerini bileydim sana getirmezdim diyor. Bilemedim. Onun için diyor ben de kabul ettim. Ama buraya gelince benim bilmediğim bir işi ortaya çıkardılar. Kalplerinde gizledikleri niyetlerini ortaya koydular dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz işimize isteyeni tayin etmeyiz buyurdular. Biz diyor bu idarecilik işlerine, bu işe hırslı olanları, isteyenleri tayin etmeyiz. Len nesta'mil ala amelina men aradahu velakin izheb ente ya Ebe Musa. Ancak sen istemedin, sen istekli değilsin, seni vali tayin ediyorum diyor. Yemen'e vali tayin ediyor Efendimiz. Ebu Musa Hazretlerini sen git diyor. Onlar istediler. Onları tayin etmeyiz ama sen istemedin. Seni Yemen'e vali tayin ediyorum diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e vali tayin ediyor. İmam Müslim Hazretleri 4. bölümde ve bu kerahatil imara bi gayri daruratin. Zaruret yoksa emirlik yapmanın mekruh olduğu diye bir bab da açıyor. Orada Ebu Zer radıyallahu anh'tan bir rivayet geliyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, beni vali yapmıyor musun dedim. Ebu Zer Hazretleri, herkes vali oluyor sağ sola, beni de vali yapmaz mısın ya Resulallah diye soruyor. Bunun üzerine eliyle omzuma vurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra, ey Ebu Zer, sen zayıfsın. Bu valilik bir emanettir. Gerçekten kıyamet gününde o kepazelik ve pişmanlıktır. Bu valilik, emirlik, idarecilik işi kıyamet günü bir kepazelik, bir pişmanlıktır. Hizyun ve nedeme, rezil olma. Rezil olur insan yaptığı yanlışlar, adaletsizlikler sebebiyle ve neden pişman olur. İlla men ehadaha bi hakkaha. Ancak kim hakkıyla onu alır yaparsa ve eddellezi aleyhi fiha ve üzerine düşen vazifeleri bu hususta yaparsa o ayrı. Yine Ebu Zer radıyallahu anh benzer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ey Ebu Zer, gerçekten ben seni zayıf olarak görüyorum. Yani idarecilik herkesin yapacağı bir iş değil. Bazı insanlar idareciliğe müsait değil. Ebu Zer radıyallahu anh zühdde çok kuvvetli, ibadette çok kuvvetli ama idarecilik hususunda demek ki sinirlerinin zayıf olduğu, Efendimiz tarafından biliniyor. Bu sebeple sen zayıfsın, bu idarecilik hususunda zayıfsın, yoksa diğer hususlarda değil. Onun için sana diyor, sana valilik tavsiye etmem. İki kişiye bile, iki kişinin başına bile reis olma buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben senin için kendime istediğim şeyi senin için de isterim. Kendim için ne istiyorsam senin için de onu isterim. Kendi selametimi istediğim gibi senin selametini de istiyorum. Sakın iki kişi üzerine bile hakim idareci olma. Ve la te'muranne alesneynin ve la tevelleyenne mâle yetim. Sakın yetim malına veli olma. Ebu Zer radıyallahu anh zühd taraftarı. Onun için elinde avucunda ne var? Hepsini harcıyor. Kendisine hiçbir şey bırakmıyor. Halbuki vali olduğunda bütün insanları buna zorlayacak olsa toplumda bir huzursuzluk, sıkıntı çıkacak. Efendimiz bu sebeple onun idare hususunda zayıf olduğunu bildiriyor. Bu hadis-i şerifler hakikaten devlet vazifesi istemekten kaçınmak hususunda büyük bir kaideyi, mühim bir kaideyi ortaya koyuyor. Bilhassa böyle bir vazifeyi görmekten aciz olanlar için pek mühim bir tenbih, uyarı, ikaz oluyor bu. Hadis-i şerifte zikri geçen hızyun, kepazelik, rezillik ve pişmanlık, vazifeye ehil olmayanlar veya ehil olup da adilane iş görmeyenler hakkındadır. Tabi adil bir idareci olan El-İmamül Adil, Allah Teala'nın arşın gölgesinde gölgelendireceği 7 sınıf insanın birincisini teşkil ediyor. İlk sırada zor bir iş, zor bir şey olduğu için mükafatı da büyük bir iş. Kıyamet günü herkes sıkıntıdayken Cenab-ı Hak 7 sınıfı arşın gölgesinde gölgelendirecek. Başka hiçbir gölgenin olmadığı günde birinci sırada El-İmamül Adil, adaletli idareci, adaletli devlet başkanı, yönetici, vali, memur. Bu sebeple onu adaletle yapan için bu söz konusu değil. Böyleleri kıyamet gününde rezil edilecek ve yaptıklarına pişman olacaklardır. Hem bu hususta zayıf olanlar, ehliyetli olmayanlar, hem de ehil olduğu halde zulmedenler. Vazifeye ehil olup da dürüstlükle iş görenlere ise büyük bir fazilet vardır. Onların yaptıkları işler büyük kat kat sevap kazandırıyor. Yaptıkları hayır işleri, idarecilerin yaptığı hayır işleri onlara kat kat sevap kazandırıyor. Yaptıkları zulümler, haksızlıklar da kat kat vebal getiriyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup gönderdiğinde Heraklius'a diyor ki, eslim teslem, İslam ol kurtul, Müslüman ol selamete er. Eğer Müslüman olursan tebaanın, sana tabi olanların da Müslüman olacağı için, onlara sebep olduğun için ecrin sana kat kat verilecektir. Ama Müslüman olmazsan senin ülkende çalışan o gariban çiftçilerin de vebali senin boynunadır. Çünkü hükümdar Müslüman olmayınca, devletine Müslümanları almayınca, Müslümanlar o devlet içerisinde İslam'ı anlatamayınca, diğer insanların İslam'dan haberi olmayınca, o idareci buna engel olduğu için, mani olduğu için, o halkının, tebaasının, garip insanların, çiftiyle, çubuğuyla, ziraatıyla, ticaretle uğraşan tebaasının, halkının vebalini de yüklenmiş oluyor. Bu sebeple adil idareci çok büyük ecir kazanırken zalim idareci de çok büyük vebal kazanıyor. Bunları hep düşünmek gerekiyor. Bu bapta pek çok sahih hadis ve icma-i ümmet vardır. Ancak pek mühim ve tehlikeli olduğu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sakınmayı tavsiye buyuruyor. Herkes yapamaz. Bu sebeple sakınmak daha iyi. Seleften pek çok alim de tazyiklere, sıkıştırmalara maruz kaldıkları halde eziyete katlanmayı vazife kabulüne tercih etmişlerdir. İmam-ı Azam'ın kadılığı kabul etmediği gibi, kadı olması, devletin en yetkili hakimi olması teklif ediliyor. İmam-ı Azam'a kabul etmiyor. Bu vebalinden dolayı zindana atılmayı, hapse atılmayı, işkence görmeyi, kırbaç yemeyi tercih ediyor. Hapsedilerek her gün bir sopa ilavesiyle dövüldüğü ve hapishanede dayaktan vefat ettiği meşhurdur. Aynı şekilde Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin de bu şekilde tarihimizde alimlerimiz, kendini bile insanlar hakikaten bu mesuliyetten sakınmışlar, korkmuşlar. Bunun vebalinin ağır olduğunu bildikleri için muhterem dinleyenler, bugünkü programımızda burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.